10. Bölüm. Müge'nin içinde bugün bir sıkıntı vardı. Sebebini anlayamadığı bir şekilde bunalıyor. Ne yapsa, neyle uğraşsa bir türlü içindeki sıkıntıyı atamıyordu. Arkadaşlarıyla gülüşüp eğlenmeye çalışıyor. Ancak bir türlü hiçbir şeyden keyif alamıyordu. Bir süre arkadaşlarıyla her zaman gittikleri kafede vakit geçirdi. Sonra onlardan ayrılıp bir parka gitti. Bir müddet oturdu. Dalmıştı. Bakıp daldığı yerden geçen bir kız dalgınlığını bozdu. Tesettürlü bir kızdı bu. Vakarlı bir şekilde yürüyordu. Kendi şımarık arkadaşlarının basitlikleri yanında bu kızın hali her bakımdan asalet doluydu. Eskisi gibi bu düşünceden sıyrılmak istedi. Bu defa başaramadı. Tesettürün apayrı bir değer ve şahsiyet ifade eden yönü ilk defa bu kadar gözüne çarpıyordu. Aklına Şebnem geldi. Bugüne kadar aralarında geçen hadiseleri düşündü. Hafif bir sesle mırıldandı. Acaba ben ona haksızlık mı ediyorum? Kazadan sonra şimdiye kadar Şebnem'le kaç defa tartıştıysalar, kızcağız hep olgun ve olumlu davranmış, kendisinin aksiliklerine rağmen onu incitecek bir söz bile söylememeye gayret göstermişti. Buna karşılık bu tartışmalarda Müge, kendi söylediği sözleri düşündü. Şebnem'i hem alaya almış, hem yetimlik, kimsesizlik ve yoksulluğunu küçük görmüş, hem de yapmış olduğu iyilikleri başına kakarak hakaret dolu onca söz ve davranışlarla rencide etmişti. Onu aklını kaybetmekle suçlayan Müge, şimdi onun akıllı ve vakarlı tavrı üzerinde düşünüyordu. Evet, bu kız aslında önceki haliyle kıyas edilemeyecek derecede daha şahsiyetli bir kız olmuştu. Fakat kendisi Şebnem'e karşı arkadaşlık hatrını da bir tarafa bırakarak delice tavırlar sergilemişti. Bir an için "Acaba benim aklım başımda değil mi?" diye düşündü. Sonra da bu düşünceden rahatsız oldu. Oturduğu yerden kalktı ve eve doğru yöneldi. Hem yürüyor hem düşünüyordu. Belki de ömrü boyunca düşünmeye mecbur olduğu en uzun zaman bugündü. Fakat çözemediği şeyler vardı aklında. Şebnem aklı başındaysa eğer, neden kendisini neşesiz bir hayata hapsetmişti? Müge buna hala bir anlam veremiyordu. Acaba Şebnem bahsettiği gibi gerçekten de huzurlu muydu? Yoksa içinde bulunduğu yokluk sebebiyle kendini mi avutuyordu? Yokluk ve ihtiyaçları ona ezmiş de böyle bir teselliye mi mecbur etmişti? Herhalde böyle olmuştu. "Ne yapsın zavallı kız?" diye mırıldandı. "Onu yapamaz, bunu alamaz, şuraya parası yetmez. Mecbur. Bu defa içinde bulunduğu duruma göre kendine bir başka hayat tarzı oluşturdu. Fakat benim böyle bir hayat tarzına ihtiyacım yok." Böylece Müge, Şebnem'in şu anki yaşayış tarzını kendince netliğe kavuşturmuş oldu. Yokluk dolayısıyla mecburen çıkar yol olarak başvurulan bir avuntu, teselli şablonu. Bu şablon Müge'nin düşüncesine göre kendisine çok uzak, kabul edilemez, gereksiz bir şablondu. Çünkü Müge zengin bir ailenin kızıydı. İstediği gibi eğleniyor, gezip tozuyordu. Heva heveslerini ölçüsüz ve çılgınca tatmin ediyordu. Fakat yine de çaresiz kaldığı bir şey vardı. Huzur. Evet, huzurlu değildi. Zaten çözemediği gerçek de buydu. Oysa Şebnem'in gözlerinde huzurun mutluluğunu o kadar net görüyordu ki. Onun hayatına teselli şablonu diyordu ama boş bir teselli insanı bu kadar huzurlu yapabilir miydi? İşte aklının tıkandığı nokta burasıydı. Bu yoğun düşünceler içinde Müge, oturdukları apartmanın önüne geldiğini fark etti. Oturdukları dairenin kapısına gelince bu defa aklına İffet anne geldi. Geçen günkü karşılaşma ve intibaları unutamamıştı. Kapıda kendisine gülümseyerek bakan o tatlı yüz hala zihnindeydi. Aklını tıkayan suali ona sorabileceğini düşündü. Kısa bir tereddüt geçirdi. Sonra yine içindeki şımarık Müge devreye girdi ve omuz silkip çantasından anahtarını çıkardı. İçeri girdiğinde hiç de beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Ağlama sesleriyle doluydu ev. Birisi mi ölmüştü? Hemen salona koştu. Annesi ağlıyor, babası ise dudaklarını kemiriyordu. Merak ve telaşla sordu. Ne oldu anne? Neden ağlıyorsunuz? Bir yakınımız mı öldü? Annesi ağlamaktan kızarmış gözleriyle kızına baktı. Gözyaşlarını tutmaya çalışarak yorgun bir iniltiyle ''Sorma kızım, hiç sorma. Öyle bir felaket geldi ki ölümden beter.'' dedi ve tekrar hıçkırıklara boğuldu. Müge bu sefer meraklı ve tedirgin bakışlarını babasına çevirdi. Babası dirseklerini masaya dayamış, bir eliyle alnını ve şakaklarını ovuşturuyor. Diğer eliyle de titreye titreye sigara içiyordu. Onun da gözleri hem ağlamaktan hem de aralıksız yaktığı sigara dumanlarından dolayı kızarmıştı. Müge ilk defa babasını bu kadar biçare görüyordu. Oysa bugüne kadar gözünden tek damla yaş düştüğüne şahit olmamıştı. Hatta yaklaşık bir sene önce babaanneleri öldüğünde bile ağlamamıştı babası. Peki şimdi onları böyle ağlatan şey ne olabilirdi ki? Babası kendisinden bir cevap bekleyen Müge'nin yüzüne hiç bakmadan titrek bir sesle cevap verdi. Bitti kızım. Her şey bitti. İflas ettim. Dünyamız karardı anlayacağım. Elde avuçta hiçbir şey kalmadı. Ne bankada 5 kuruşumuz var, ne de bir tek dairemiz. Artık bu ev bile bizim değil. Az evvel haciz geldi. Eşyalarımıza da el kondu. Şimdiye kadar, bugün yarın durumu düzeltirim diye sizden halimi hep gizlemiştim. Ancak gün geçtikçe daha da battık ve mahvolduk. Müge duyduklarına inanamaz bir halde adeta dondu kaldı. Beyninden vurulmuşa dönmüştü. Her tarafı uyuştu. İnanmak istemedi. Şok halinde feryat etti. Acaba rüya mı görüyorum? Yoksa soğuk bir şaka mı yapıyorsunuz bana? Kimse cevap vermedi. Çünkü ortada yaşanılan acı bir gerçek vardı. Artık 5 parasız kalmışlardı. Bu haliyle Müge arkadaşlarının yüzüne nasıl bakardı? Acaba arkadaşlarının ona karşı tavrı ne olacaktı? Eski yerini koruyacak mıydı yoksa kenara mı itilecekti? Aniden gözleri karardı, derin bir ah çekti ve olduğu yere yığıldı. Ev halkı bir an için derdini unutup Müge'nin başına toplandı. Müge gözlerini açtığında kendisini salondaki çekyatta buldu. Annesi salonun öbür köşesindeki koltuğa yığılmış yine ağlıyordu. Komşu kadınlar da ona teselli vermeye çalışıyorlardı. Onun kendine geldiğini gördüklerinde kadınlardan birisi ''Hah işte uyandı. Dedim ben size önemli bir şey yok. Bir anlık şok geçirdi o kadar.'' Başı çatlarcasına ağrıyor. Kendi kendine mırıldanıyordu Müge. Eyvah, eyvah. Bütün hayallerim, o renkli rüyalarım mahvoldu. Olduğu yerden doğrulmaya çalıştı. Şefkat dolu sıcak bir el kalkmasına yardım etti. başını çevirdi, bu Şebnem'di. Düştüğü vaziyetin de tesiriyle yine hırçınlaştı. Ne var Şebnem? Hayrola, ne işin var senin burada? Sefaletimizi görmeye mi geldin? Herhalde oh çekmek için bundan hala fırsat olmaz, değil mi? Şebnem bu sözleri aldırmadı. Müge'nin içinde bulunduğu ruhi durumu çok iyi biliyordu. Üzgün ve dostça bir sesle konuştu. Olur mu Müge? Oh çekmek de ne demek? Ben seni arkadaşım bildim ve böyle bir durumda yanında olmak istedim. Bugün de İffet annenin yanına uğramıştım. İçeride oturmuş konuşuyorken birden annenin "Müge, kızım!" diye çığlık attığını duyduk. Onun için koşup geldim. Baygın olduğunu görünce de yanında kalayım dedim. Çok şükür ki toparladın. Müge alıngan ve hırçın tavrında ısrarlıydı. Toparlandın mı? Dalga mı geçiyorsun? Başımıza gelenlerden haberin yok galiba. Nasıl iyi olabilirim ki? Dünya başımıza yıkıldı, bir de sen... Şebnem, Müge'nin devam etmesine fırsat vermedi. Biliyorum Müge, buraya gelince öğrendim. Ne olur, kendini bu kadar yıpratma. Evet, kolay değil. Ancak takdire razı olmak gerek. Unutma ki ilahi kader bin bir sürprizlerle doludur. Her felaket içinde bir selamet kapısı da mutlaka vardır. Baksana, dünya yaratıldığından beri kapkara geceler nice parıl parıl sabahlar getirmektedir. Senin için Allah'a dua edeceğim. Çünkü çaresizlerin çaresi Allah'tır. Müge biraz yumuşar gibi oldu. Bilmiyorum Şebnem. Söylediklerini pek fazla anlıyor sayılmam. Belki doğru şeyler söylüyorsun. Ama çok zor bir durum şu bizimkisi. Kabullenemem ben bunu. Öyle deme Müge. Hayat bizim için iniş ve çıkışlarla dolu bir yolculuk. Sevinçler de, elemler de geçici yol arkadaşlarımız. Yine hayat, kundakla tabut arasında bazen geniş, bazen de dar bir koridor. Bin bir imtihanla dolu. Daha ötesi sonsuzluk alemi. İlahi hesap günü, saadet veyahut felaket yurdu. Şimdi sadece dua etmeliyiz. Allah sana ve ailene sabır nasip etsin. Bu imtihandan da yüz akıyla geçebilmeyi nasip etsin.